Evet, bugün Romalılar 4. bölüm. İlk 8 ayeti okuyacağız. Romalılar 4, 1'den 8'e. Önünüzdeki kutsal kitaplardan takip edebilirsiniz. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övülmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret, lütuf değil, hak sayıldı. Ancak çalışmayan ama Tanrısız'ı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Evet, Rabbin yaşayan kelamını okuduk. Dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız yarabbim, senin önüne geliyoruz. Tanrımız, kelamını almamız için gözlerimizi aç, yüreklerimizi aydınlat diye dua ediyoruz. Kendi bilgeliğinle bizleri yönlendir ve ruhun aracılığıyla bu vaazda duyacağımız her kelimenin yüreğimizde yankılanmasını sağla diye dua ediyoruz. Ya Rab, kendi isteğini bizlere göster ve Mesih İsa'da bulunan bu gerçeği daha derinden kavramamız için bizleri hazırla. Ya Rab, senin sözün ışık saçsın, karanlığı dağıtsın ve bizleri Mesih'e daha da benzer kılacak şekilde dönüştürsün diye dua ediyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyoruz. Amin. Evet, Romalılar kitabını okuyoruz. Romalılar, Romalılara mektup diyoruz buna. Romalıları okurken o kadar çok böyle alıntı yapılacak kısımlar görüyoruz ki bazen şey diyorum, yani bunu mutlaka bir yere not edin, hatta duvarınıza bir yere asın, aklınızda tutun. Bunu da not edin, bunu da not edin diye diye artık bu bölüme kadar geldik. O zaman en iyisi Romalılar 1'den 4'e kadar çıktısını alın, duvarınıza yapıştırın, sürekli görün, sürekli okuyun. Gerçekten hatırlamamız gereken, bilmemiz gereken, ezberlememiz gereken çok iyi ayetler var. Özellikle Mesih'e iman edenler, Mesih'in yolunda yürüyenler, onun adıyla aklanmış olanlar, onun çarmıhtaki işiyle aklanmış olanlar Romalılar kitabını tekrar tekrar okusunlar ve bunları tekrar tekrar kendilerine hatırlatsınlar. Bu sözler ezberlenilecek sözler, bu sözler akılda tutulması gereken sözler. Evet, Romalılar 4-5'i kendimize tekrar tekrar hatırlatmaya devam edelim. Bazen imanımızı sorguluyoruz, bazen bununla mücadele ediyoruz. İşte bu zaman kendimize hatırlatacağımız bazı ayetler var. Bugün okuduğumuz bu ayet bunlardan birisi. Ancak çalışmayan ama Tanrısız'ı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Ancak çalışmayan ama Tanrısız'ı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Yani senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ama iman, sana verilen iman armağanıyla tamamen aklanıyorsun. Bunu biraz daha açacağım ama bunu aklımızda tutalım. Üniversitedeyken karizmatik denilen bir kiliseye katılıyordum. Bazılarınız belki hatırlar, isim vermeyeceğim ama burada tabii bazen konferanslar yapıyorlardı. Bir konferansa davet ettiler. İşte üniversite ikinci sınıftaydım zannedersem. O sırada da tabii Romalılar kitabını okuyorum. Benim özellikle Mesih'i tanımama, iman etmeme en büyük yani sağlayan diyeyim Romalılar kitabı. Romalılar kitabı, biz tabii Romalılara mektup diyoruz, Romalılar kitabı diyoruz ama Romalılar İncil'i de diyebiliriz. Gerçekten İncil'in müjdesini çok net bizlere aktaran bir kitap. Ve benim Mesih'in yaptıklarını, Mesih'teki konumumu, Hristiyanların Mesih'teki durumunu anlamasını sağlayan en iyi kitap diye düşünüyorum. Mutlaka, mutlaka tekrar tekrar okunması gerekir. Tabii bu konferans sırasında, 1992-93 yıllarında olan konferans sırasında bir yabancı birisi işte ruhun armağanlarını nasıl alırsınız diye anlatıyordu. Tabii herkes bir şeyler aldığını iddia ediyordu. İşte bazıları da dillerle konuşmak denen bir armağanı aldıklarını söylüyorlardı. Böyle ilginç, anlamadığımız sesler çıkarıyorlardı. Böyle bebeklerin çıkarttığı böyle şakırdama gibi sesler çıkıyordu ortaya. Bana da ağzını aç konuş diyorlardı ama çıkmıyordu bir şey. Ağzımı açıyordum bir şey çıkmıyordu. Sen yine bir şeyler söyle diyorlardı ama hiçbir şey çıkmadığı için de konferansı veren adam geldi. Senin herhalde büyük bir günahın var, ondan olmuyor. Veya senin imanın eksik deyince ben de şaşırdım. Yani beyefendi, Romalılar da öyle demiyor. Romalılar da benim karşılıksız olarak imanla aklandığımı söylüyor. İmanının eksik olduğunu söylemek birisine, Mesih'in çarmıhtaki işinin eksik olduğunu söylemektir. Yani Mesih eksik yaptı. Bu iman armağanını biraz eksik verdi sana galiba demektir. Ya da Mesih eksik vermediğine göre sende bir problem var. Yani bu konferansı veren arkadaşta bir problem vardı zannedersem. Ki böyle bir şey yok. Tanrı tabii ki bugünkü konumuz bu değil ama birisi imanın eksik diyorsa size tabii ki kendinizi kötü hissedersiniz. Ruhsal olarak belki de bir bunalıma da girersiniz. Ben o zamanlarda tabii kendimi eksik hissettim. Ama Romalılardaki bu sözlere tekrar tekrar geri döndüm. Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Tamamen, yarım değil, eksik değil, tam bir şekilde aklanmış sayılıyoruz kardeşler. Evet, Pavlus 5. ayette Tanrı'nın tanrısızları akladığını söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı tanrısızları aklıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu tüm kutsal yazılardaki en şok edici gerçeklerden birisi olmalı. İnsanlar Tanrı'nın tanrısızları akladığını ilk kez duyduklarında da şaşırıyorlar. Belki bugün burada Tanrı'nın Tanrı tanımazları, tanrısızları akladığını belki de ilk kez duyuyorsunuzdur. Ama işte Tanrı bunu yapıyor. Ve bu, biz buna müjde diyoruz. Bu müjdeyi her Hristiyanın anlatması gerekiyor. Biraz daha açacağım bunu ama çarmıhtaki hırsızı düşünün. İsa'nın yanında çarmıha gerilmiş hırsız. Ne dedi İsa ona? Bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi, değil mi? Kurtuluşu hak etmek için ne yapmıştı bu hırsız? Hırsızlık yaptı. Günah işledi. Tam olarak nasıl bir hırsızlık yaptığını bilmiyoruz. Tam olarak neler yaptığını bilmiyoruz. Ama çarmıha gerilip öldürülmeyi hak edecek kadar bir hırsızlık yapmış olmalı ki çarmıha gerilmiş ve burada İsa ona bugün benimle birlikte cennete gireceksin diyor. Evet, günahından dolayı mahkum edilip çarmıha gerildi bu adam. Ölmeden yalnızca birkaç dakika önce Mesih'in krallığına gireceğinden emin oluyor. Bir Netflix'te bir dizi var. Bir katilin ifadeleri, Jeffrey Dahmer diye bir dizi. İzleyen var mı aranızda? Evet, bazılarınız izlemişler. Seri katil bu adam. Anladığım kadarıyla 17 kişiyi öldürdüğü kesin kanıtlanmış. Yaklaşık 20-25 kadar da ayrı insanlara ait parçalar bulunmuş. Ama kendisi de hatırlamıyor veya söylemek istemiyor. Seri katil. Yani nereden baksanız 40'a yakın insanı öldürmüş, katletmiş ve bunu zevkle yapmış. Ve bu adam hapse atılıyor. Hapiste ölmeden önce, öldürülmeden önce iman ediyor. Tanrı tanrısızları akladı. İşte bu adama da bu uygulanıyor. Ama haksızlık değil mi diye düşünebilirsiniz. Böyle düşünüyoruz değil mi? Böyle bir adam neden aklanıyor ki? Bu kadar insanı zevkle öldürmüş. Hitler'i düşünün. Yani Hitler'le ilgili bir şeyimiz yok. Yani Hitler inandı mı? Hristiyan mıydı? Değil miydi? Yani kesinlikle böyle bir işi yapan Hristiyan değildi deriz. Ama düşünebiliyor musunuz cennete gittiğinizde? Aa Hitler! Ne oldu? Nereden çıktın karşımıza? Diyebilirsiniz. Bilmiyorum son dakikada iman etmiş olabilir mi? Tövbe etmiş olabilir mi? Bilemiyoruz. Onunla ilgili hiçbir haberimiz yok. Ama tabii biz bunu duyduğumuzda kötü hissediyoruz. Değil mi? Yani böyle birilerinin iman ettiğini duyduğumuzda yani bunların cezalarını çekmeleri lazım. Bunlar tam cehennemlik insanlar diyoruz. İnsanlar tabii böyle bir şey nasıl olabilir diye isyan ediyorlar. Bu gerçekten de nasıl olabilir? Bu adam korkunç ölüm, korkunç bir ölümü hak ediyor. Jeffrey Dahmer denen adam. Ama Tanrı'nın bu müjde sözü bizim kendi yasa işlerimizden çok daha güçlüdür kardeşler. Biz kendi yasamıza göre, kendi kafamıza göre bu insan ölümü hak ediyor diyebiliyoruz. Ama Tanrı'nın müjdesi çok daha farklı hareket ediyor. Bazen çoğu zaman da bizi şaşırtıyor. Tanrı tanrısızları imanla aklıyor. Kesinlikle işlerle aklamıyor. Tabii ki her birimiz, Mesih'e iman eden her birimiz bir kişinin işiyle aklandık. İsa'nın çarmıhta yapmış olduğu o işle aklandık. Mesih'in çarmıha gitmesi, orada görevini tamamlaması ve bizim günahımızı tamamen üzerine yüklenmesi ve o tamamlanmış işin sonunda ölmesi ve o doğruluğu bizlere yüklemesiyle bizler doğru kılınıyoruz, aklanmış sayılıyoruz. Romalılar 3:20 şöyle diyor, bu nedenle yasanın, bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Evet, yasanın gereklerini istediğiniz kadar yerine getirin. Yasa neydi? Şeriat. Şeriatı istediğiniz kadar tutun. İstediğiniz kadar yerine getirin. Kesinlikle aklanmayacaksınız. Yasayı yerine getirmek, iman etmek anlamına gelmiyor. Yasa neydi? Yasa bir ayna gibiydi. Aynaya baktığınız zaman nasıl kendinizi görüyorsanız, yasaya baktığınızda günahınızı görüyorsunuz. Yasa size günahınızı gösteriyor. Yasa MR makinesi gibi size hastalığınızı gösteriyor. Günahın lanetini size gösteriyor. Ölümle bu laneti nasıl karşılayacağınızı sizlere anlatıyor. Ama yasa kesinlikle hiç kimseyi aklamıyor, aklayamaz zaten. Öyle bir gücü de yok. Paulus Romalılar 3:21-22 ayetlerinde Tanrı'nın insanları nasıl aklayacağının yasadan ayrı açıklandığını söylüyor. Tanrı insanı İsa Mesih'e olan imanı aracılığıyla aklıyor diyor. Evet, İsa Mesih'e olan iman da Tanrı'nın armağanıdır. Evet, Tanrı insanı İsa Mesih'e olan imanla aklıyor. Sonra 28. ayette şöyle diyor. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Şimdi burada Romalılar 3:28'de çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız ifadesi yanlış çevrilmiş. İman ederek değil. Burada buradaki iman tabi fiil değil, isim olduğu için imanla aklanma diye çevrilmesi lazım. Şöyle çevirebiliriz. Çünkü kişinin yasanın işlerinden ayrı olarak imanla aklandığını kabul ediyoruz. İmanla aklandığını, yani iman ederek aklandığını değil, imanla aklandığını kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, aklanmanın Tanrı tarafından kabul edilmek olduğunu söylüyorum. Aklanmak Tanrı'nın sizi kabul etmesidir. Tanrı'nın sizi aklaması, kendi kendinize yapamazsınız bunu, hiç kimse yapamaz, biz de yapamayız. Bu Tanrı'nın eylemidir, Tanrı'nın işidir. Eğer Tanrı birisini aklıyorsa, ki biz bunu vaftize kadar getiriyoruz, bu tamamen
Tanrı'nın kendi işidir ve Tanrı tarafından kabul edilmek anlamına geliyor. Şimdi bunu nasıl açıklayabilirim? Evet çocuklar, şöyle bir elinizi kaldırın, görelim sizi. Hiç saray gördünüz mü? Evet, siz de çocuk olabilirsiniz. Yürekten çocuk olanlar, bakın. Evet. Hiç saray, gerçek bir saray gören oldu mu böyle? Yeni yapılmış saray değil, son 10 senede yapılanlardan bahsetmiyorum. Gördünüz, evet. Almanya'da Neuschwanstein diye bir yer var. Şahane bir saray. Çeşitli böyle eski saraylar var. Böyle Moskova'da bir çok güzel bir saray var. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Topkapı'da bir saray var. Şöyle düşünün, bir kral düşünün. Kral tabii sarayında, sizi sarayına çağırıyor. Siz de hayvancılıkla uğraşıyorsunuz çocuklar. Hayvanlarla uğraştığınız zaman ne olur? Böyle üstünüz biraz yırtılır. İşte koyunlarla, ineklerle falan uğraşıyorsunuz. Biz köyde süt almaya gittiğimizde görüyoruz böyle arkada küreklerle bir şeyleri atıyorlar arkaya. Ne atıyor olabilirler? Böyle ineklerden dökülen bir şeyler oluyor ya. Efendim? Tezek. Gübre. Gübre diyoruz. Tamam, gübre. Gübreleri böyle sürekli, hiç bitmiyor. Sürekli yiyorlar, sürekli. Bu da tabii üstünüzün kokmasına sebep olacak değil mi? Kokacaksınız. Yıkasanız bile, hani kralın sarayına davetlisiniz. Üstünüzü temizleseniz, yıkasanız da o koku bir şekilde kalıyor üstünüzde. Lekeler kalıyor. Ama gitmeniz gerekiyor. Gidemiyorsunuz. Kral bu sefer size prensi gönderiyor. Oğlunu gönderiyor. Ve tabii böyle kraliyet elbiselerini getiriyor. Sizlere böyle tertemiz, önce tabii bir güzel temizliyor sizleri. İşte yıkanıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Ve bu elbiseleri giyiyorsunuz. Böyle çok güzel elbiselerle kralın sarayına gideceksiniz. Ama dur bir dakika, daha bitmiyor. Bir de size bir belge veriyor. Bu belge de bir tapu belgesi. Sarayın tapusunu size veriyor. Siz bu sarayın sahibisiniz. Siz bu sarayın varisisiniz. Mirasçısısınız. Düşünebiliyor musunuz? Bak arkadaş, öyle düşünüyorsunuz. Hayal edin şöyle. Saray artık sizin arkadaşlar. Bu saraya gireceksiniz ve bu sarayda oda beğenin. İstediğiniz yerde kalabilirsiniz. İşte dünyanın en iyi yemekleri yapılıyor. İşte böyle bir yere davet ediliyorsunuz. Ve size artık kral oğlum diyor, kızım diyor, evlatlarım diyor. Ve bu kralın çocukları oluyorsunuz. Nasıl oluyor bütün bunlar? Varis ilan ediliyorsunuz. İşte Tanrı'nın bizi kendisi için kabul edilebilir kılmak için yaptığı şey de aynen budur. İsa Mesih'i göndererek bizleri tamamen hazırladı. Ama bizleri nasıl hazırlıyor? Önce çarmıha giderek. Çarmıha gidip ölüyor. Orada Tanrı'nın doğruluğunu bizim doğruluğumuz sayıyor. Ama bunu yapmadan önce de tüm günahımızı, tüm paçavramızı, tüm pisliğimizi, tüm suçumuzu üzerine yükleniyor. Tüm lekemizi, tüm kokumuzu geride bırakıyor. Ve bizlere yepyeni giysiler giydirerek bizleri sarayına alıyor. Bizleri aklıyor, değil mi? Bağışlama dediğimiz şeyle günahlarımızı üzerine alıyor. Yani günahlarımızı üzerine yükleniyor. Ve doğruluk dediğimiz şeyle bize Mesih'in yaptıklarını bahşediyor. Ve bize Mesih'in doğruluğunu yüklüyor. İki tür yükleme var burada. Birinci yükleme bizim günahımızı kaldırıyor üzerimizden. Kendi çarmıhında kendi üzerine yükleniyor. Sonra kendi doğruluğunu alıyor, bizim üzerimize yüklüyor. Ama onun doğruluğu tabii ağır değil. Yük değil bizim için. Bizlere bizim doğruluğumuz olarak sayıyor kendi doğruluğunu. Evet, İsa'ya iman ettiğimizde olan budur. Bu tabii bizim çabalarımızla çalışarak elde ettiğimiz bir şey değil. İstediğimiz kadar çabalayalım, kesinlikle böyle bir şeyi yapamıyoruz. Heidelberg Katekizmi'nin 60. sorusunda şöyle diyor. Tanrı'nın huzurunda nasıl aklanırsın diye sorulunca, Tanrı'nın huzurunda nasıl aklanırsınız? Şöyle cevap veriyor. Bunu hiçbir şekilde hak etmediğim halde sadece lütufla, Tanrı bana Mesih'in mükemmel tatminini, doğruluğunu ve kutsallığını bağışlar ve benim hesabıma sayar. Sanki hiç günah işlememişim gibi, sanki hiç günahkar olmamışım gibi, sanki Mesih benim için nasıl kusursuz itaat ettiyse ben de öyle mükemmel bir şekilde itaat etmişim gibi. Tek yapmam gereken Tanrı'nın bu armağanını iman dolu bir yürekle kabul etmektir. Sanki bütün bunları ben yapmışım gibi Tanrı bu doğruluğu bizlere yüklüyor kardeşler. İşte müjde budur. Tanrı'nın sevinç getirici haberi dediğimiz haber budur. Hristiyanlığın mesajı budur. Tanrı kendi işini sanki bizim işimizmiş gibi bize yüklüyor. Kendi doğruluğunu bize yüklüyor. Bizim suçumuzu artık saymıyor. Böyle bir haber, böyle bir gerçek ve bizim doğamıza aşılanmış olan bu doğruluk bizde ne yaratmalı, ne yapmalı? Minnettarlık duyuyoruz değil mi? Ve diğer aklanmış kardeşlerimize gidip o sevincimizi önce diğer aklanmış kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Rab bizleri nasıl akladıysa diğer kardeşimizi de aynen o şekilde akladı. Eğer bu sevinci bugün yaşamıyorsanız bu mutlaka hayatınızda kaygılar olacaktır. Bu kaygılarla boğuşuyorsanız, uğraşıyorsanız tabii ki bir mutsuzluk hissine kapılacaksınız. Ama aklanmış olduğunuzu, kurtulmuş olduğunuzu hatırlayın. Evet, müjde budur. Bugün bu müjdeyi anlıyor musunuz? Bugün İsa Mesih'e iman edecek misiniz? Evet, bugünkü metnimizde Pavlus Tanrı'nın tanrısızları aklamasıyla ilgili kendi örneğini sunuyor. Romalılar 4, 4. 5. ayetlere dikkat edin. Biraz önce okuduk bunu. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Evet, Pavlus 4. ayette iş dünyasından bir örnek vererek başlıyor. İşte haftada 40 saat çalışıyorsanız veya daha fazla çalışıyorsanız ve işvereniniz size aylık belli bir maaş ödemeyi kabul etmişse, böyle bir anlaşmanız varsa, işvereniniz bunu ödemekle yükümlüdür. Size bu parayı verirken işte size merhamet ediyorum, işte lütufkar davranıyorum diye konuşamaz. Bu şekilde hareket edemez. Size bu parayı vermek zorundadır değil mi? Böyle bir anlaşmamız var. Siz emek sarf ediyorsunuz, çalışıyorsunuz bütün hafta veya bütün ay, sonunda paranızı, hak ettiğiniz o parayı alıyorsunuz. Onun üzerinde size ben ekstradan 10 lira daha vereceğim, 100 lira daha vereceğim dediği zaman tamam, ona lütuf diyebilirsiniz. Ama çalıştığınız şey emeğinizin hakkıdır. O ücreti emeğinizin hakkı olarak alırsınız. Sonra Pavlus bu örnekten iş dünyasından Tanrı'nın bu imanla iman dünyasına döndürüyor. Yasanın işleriyle hiç kimse aklanmadığına göre bir insan Tanrı tarafından nasıl kabul edilebilir? Yasanın işleriyle kimse aklanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Eski antlaşmada herkes yasayı yerine getirmeye çalışıyordu. Getiremiyorlardı. Sürekli bir şekilde Tanrı'ya karşı günah işliyorlardı. Sonra tekrar yasaya dönüyorlar. Yasanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ne görüyorlardı? Günahlarını görüyorlar. Tekrar tekrar günahlı olduklarını görüyorlar. Ve bunun bir çaresi gerekiyor. Mesih'i bekliyorlar. Ve sonunda Mesih geliyor ve çarmıha kadar gidiyor. Çarmıhta tüm günahı üzerine, tüm insanların tüm günahlarını üzerine yükleniyor. Evet, tanrısızları aklayana iman etmekle kurtuluyoruz değil mi? Kardeşler, Mesih'e iman ettiğimizde Tanrı kendi zenginliklerini bizim hesabımıza aktarıyor. Tanrı kendi bereketlerini bizim hesabımıza geçiriyor. Tanrı kendi doğruluğunu bizim hesabımıza aktarıyor. Yani bizim günahımızı yükleniyor ve bize kendi doğruluğunu yüklüyor. Ama bu tabii
bize rahatsız edici geliyor biraz.
Hristiyanlığı tanımayan insanlara müjdeyi verirken Tanrı'nın lütfunu aynen Pavlus'un açıkladığı gibi açıklamaya çalıştığınızda kesinlikle insanların kafaları karışıyor. Ya nasıl olur da yani Tanrı'nın sizi kabul etmesi için hiçbir şey yapmanıza gerek olmadığını söylüyorsunuz. Yani Tanrı'nın sizi kabul etmesi için hiçbir şey yapmayacak mısınız? Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Tanrı'nın sizi kabul etmesi için hiçbir şey yapmamanız mı gerekiyor? Veya hiçbir şey yapmanıza gerek yok mu? Aynen öyle. Pavlus aynen bunu söylüyor. Hiçbir şey yapamazsınız zaten diyor. Zaten bir şey yapabilme yeteneğiniz de yok. Günah içerisinde ölürken hiçbir şey yapamayız. Günah içerisinde yaşarken hareket kabiliyetimiz de yok. Bir şey yapamayız gerçekten. Evet, neden insanlar böyle tepki veriyorlar? Çünkü diğer bütün dinler, bu dinlerin isimlerini vermeyeceğim, tahmin edin, bütün dinler işlere ve yükümlülüğe dayanıyor. Mutlaka insanların iş yapması gerekiyor. Sorumluluk alması gerekiyor. Yükümlülük alması gerekiyor. Pavlus'un Yahudi olanlardan beklediği tepki de aynen buydu. Yahudiler Pavlus'u kutsal yazılara aykırı bir şekilde böyle yenilik yapmakla suçlamışlardı. Tabii Pavlus da bu tür şeyleri kendi kendisine Yahudiyken düşündüğü için, o da biliyorsunuz Hristiyanlara zulmetmişti. Yahudilerin itirazlarını çok iyi anlıyor ve ona göre de bu müjdeyi onların anlayacağı bir dille anlatıyor. Romalılara yazıyor. Roma'da biliyorsunuz ilk bazılarımızda incelemiştik bunu. Roma'da Yahudiler, ilk kiliseyi Yahudiler kurmuştu. Yahudiler Hristiyan oldular, kiliseyi kurdular. Daha sonra Roma'dan atılıyorlar. Ama bir süre sonra geri geldiklerinde bir görüyorlar. İşte hani Romalılar, iman etmiş Romalılar kilisenin başına gelmiş. İşte pastör olmuşlar. Kiliseyi yönetiyorlar, büyütüyorlar. Başka kiliseler kurmuşlar. Hayır, kiliseyi esas böyle Yahudilerin yönetmesi gerekir deyip, hani biz İbrahim'in, fiziksel olarak İbrahim'in soyundan geliyorsak, biz kilisenin başında olmalıyız diyorlar ve işte Pavlus bu mektubu yazıyor. Esas İbrahim'den fiziksel olarak gelmek değil, İbrahim'in imanından gelmektir diyor. Yani esas olan budur diyor. Ancak Pavlus Romalılar 1:2'de Tanrı'nın müjdeyi önceden vaat ettiğini söylüyor ve 1:17'de peygamber Habakuk'tan alıntı yaparak doğrular imanla yaşar diyor. Sonra 3:21'de Pavlus yasa ve peygamberlerin bu gerçeğe tanıklık ettiğini söylüyor. Sonra özel bazı örnekler veriyor. İşte iki kişiden bahsediyor. İbrahim'den bahsediyor. Davut'tan bahsediyor. İbrahim ilk 3 ayette İbrahim'den bahsediyor. 1 ve 2'de şöyle diyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Şimdi tabii eğer birisinin övünmeye hakkı varsa, övünmesi gerekiyorsa gerçekten İbrahim kendi kendisine övünebilir. İbrahim öyle birisiydi. Yani İbrahim'in imanını, biz de İbrahim'in imanını örnek alıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, İbrahim'deki iman, İbrahim'e verilen o iman armağanı sizlerde de var. Sizlere de verildi. Yani Davut'taki o iman, ona verilen o iman armağanı sizlere de verildi. Hatta çok daha ötesini söyleyeyim, İsa Mesih'teki iman, aynı iman sizde de var. İman armağandır. Tanrı'nın yüreğinize koyduğu armağandır. Bunu yaşayın. Bunu çocuklarınıza aktarın. Bunu çocuklarınıza öğretin. Her gün öğretin. Öğretmediğiniz gün olmasın. Şimdi Yubileler adlı bir kitap var Yahudilerin. Sefer Hayoblim. Bazen Küçük Yaratılış Kitabı olarak da anılıyor bu kitap. Bu kitap da şöyle diyor. Tabii kutsal kitabın bir parçası değil. Yahudilerin geleneksel bir kitabı. Sefer Hayoblim diye bir kitap. İbrahim'le ilgili şöyle diyor. İbrahim Rabbin önünde tüm işlerinde İbrahim Rabbin önünde tüm işlerinde mükemmeldi ve doğruluğuyla yaşamı boyunca iyilik kazandı. Yani yapmış olduğu doğrulukla yaşamı boyunca iyilik kazandı. Şimdi Yahudilik de bir din olarak işlere dayanıyor. İşlerle kurtuluşa dayanıyor. Hala yasayı yerine getirip kurtulacaklarını düşünüyorlar ama günahlarını daha da fazla görüyorlar. Yasayı yerine getirmeye çalışan, yani yasa şeriattır. Şeriatı yerine getirmeye çalışan, şeriatı tutmaya çalışan herkes günahlarını daha da çok görecektir. Onlar da aynen işlerle kurtuluşun olmadığını görecekler sonunda. Burada yani Yahudilerin hala işlerle kurtulabileceklerini düşündüklerini görüyoruz ki gerçekten Tanrı'nın işine dayanarak değil, kendi işlerine dayanarak kurtulacaklarını düşünüyorlar. Biz olayları bedene göre, yani etnik kökene ve dışsal doğruluk biçimlerine göre yargıladığımızda tabii ki doğal olarak biz de böyle düşünüyoruz. Yani yasaya göre düşünüyoruz. Veya işte dini kurallara göre düşünüyoruz. İşte bu yüzden Pavlus ama Tanrı'nın önünde böyle değil diyor. Tanrı'nın gözünde, Tanrı'nın önünde böyle değil. Yani İbrahim insanların önünde övünebilir ama Tanrı'nın önünde övünemez. Tabii ki insanların önünde birçok şey yaptı. Bundan bahsedebilir, bundan konuşabilir. Ama Tanrı'nın önünde övünemez. Aynı şey bizim için de geçerli kardeşler. Ama eski antlaşmanın İbrahim'i tanrısız olarak tanımladığını görüyoruz değil mi? Eski antlaşma İbrahim'i tanrısız olarak tanımlıyor. Günahkar olarak tanımlıyor. Yeşu 24 İbrahim'in putperest bir aileden geldiğini söylüyor. Yaratılış kitabında defalarca İbrahim'in iman eksikliğinden bahsedildiğini görüyoruz. Hatta çok eşliliğini görüyoruz. Kendini kurtarmak için de eşinin kız kardeşi olduğunu söyleyip yalan söylüyor. İşte Pavlus bu yüzden Yaratılış 15'ten alıntı yaparak şöyle diyor. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Bütün günahlarına rağmen İbrahim Tanrı'ya iman etti. Ve aklanmış sayıldı. Böylece aklanmış sayıldı. Evet. Hatta İsa Mesih'in kendisi de Yuhanna 8:56'da şöyle diyor. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Evet, Pavlus daha sonra Davud'u örnek gösteriyor. Mezmur 32:1'den alıntı yaparak. 6, 7 ve 8. ayetlerde Romalılar 4:6-7-8'de şöyle diyor. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Evet, ama Uriya'nın katili olduğunu biliyoruz değil mi? Batşeva'nın kocası Uriya'nın katili. Hatta zina da bulunduğunu da biliyoruz. Batşeva ile zinasından dolayı Uriya öldürülüyor. Uriya'yı savaşın tam ortasına gönder tutuyor komutanına ve savaşın ortasında ölmesini sağla. Ve Uriya ölünce gidiyor Batşeva ile evleniyor. Ve burada tabii Davut'un günah listesi devam ediyor. Yani arttıkça artıyor. Yine de biz Davut'u nasıl tanıyoruz? Tanrı'nın yüreği ardınca giden adam diye tanıyoruz. Ama Davut'un da günahlarını biliyoruz. Davut günahlarından ve işlerinden bağımsız olarak gelecek olan Rabbe imanın kendisini bereketli kıldığını biliyordu. Çünkü tamamen affedilmişti. Tamamen imanla aklanmıştı. Tüm günahlarına rağmen affedildi, imanla aklandı. Evet, Tanrı bizi akladığı an içimizdeki günahı ve laneti alıyor. O anda, aklandığımız anda günahı ve laneti yüreğimizden, içimizden tamamen söküp atıyor.
Hepimiz öleceğiz.
Günahın sonucu olarak, günahın ücreti olarak her birimiz ölümü tadacağız. Mesih'e iman etmeyenler ölümü bir lanet olarak tadacaklar. Ama bizim için ölüm artık lanet değil. Biz lanet olarak o ölümü görmeyeceğiz. Biz öldüğümüzde Tanrı'nın kendisiyle yüz yüze geleceğiz. Ve çarmıhta yargılanmış olduğumuz için bizler için artık hiçbir yargı olmayacak. Bizim yerimize Tanrı'nın ta kendisi olan İsa Mesih çarmıhta yargılandı. Çarmıhta cezalandırıldı. Ve Rab Davud'un günahlarını ona yüklemeyeceği için bu da Tanrı'nın onun hesabına doğruluk yüklediği anlamına geliyor. Aklanma, aklanırken, aklanma anında Tanrı günahlarımızı üzerimizden tamamen alıyor ve bize kendi doğruluğunu aşılıyor. İşte bize böyle bir müjde veriyor. Bize verilen müjde budur. Evet, bu haber her günahkar için harika bir haberdir. Eğer bu müjdeyi duymadıysanız, bu müjdeyi bilmiyorsanız mutlaka İncil'i okuyun. Mutlaka Hristiyanlarla konuşun. Mutlaka Tanrı'nın seçerek akladığı, etkin bir şekilde çağırdığı ve akladığı birisiyle mutlaka konuşun ve bu müjdeyi dinleyin. Arkadaşlar, dünya için çok büyük bir mesaj taşıyorsunuz. Mesih'e iman edenler, Mesih'in mesajını taşıyorsunuz. Kurtuluş müjdesini taşıyorsunuz. Müjdeyi vermek, geçen hafta bir dilenci örneğini vermiştim. Düşünün, bir dilenci barınacak bir yer buluyor. Barındığı yerde kendisine sabah, öğlen, akşam yemeği veriliyor, bir oda veriliyor. İstediği gibi gidip istediği kadar yemek yiyebiliyor, kıyafetlerini alabiliyor. Ama dışarıda dilencilik yapıyor. Dışarıda artık dilencilik yapmasına gerek yok. Böyle bir dilenciye şey diyorlar, içeride bu barınağı hazırlayanlar. Git diğer dilencilere de söyle, yemeğin nerede olduğunu söyle. Sabah akşam, sabah öğlen akşam burada yemek var, kalacak yer var, kıyafetler var. Bu dilenci ne diyecek? Yok, utanıyorum, gidemem, söyleyemem. Öyle bir şey der mi? Bu ne yapar? Böyle bir şeyi görünce koşar diğer dilencilere haber verir. Yani yemek, bak gelin yemek buldum, kalacak yer buldum. Kıyafetler falan var. Yani bir tane değil, bir sürü dilenci getirir. Yani yemek bulmuş, biz de Mesih'e iman edenler, aklanmışlar olarak yemek bulmuş dilenci gibiyiz. Gidip bu müjdeyi vermemiz gerekiyor. Bu müjdeyi anlatmamız gerekiyor. Gelin, bakın, tadın, görün. Rab ne iyidir diyor mezmur yazarı. Tadın ve görün. Rab ne iyidir. Rabbin güzelliğini, Rabbin iyiliğini mutlaka anlatmamız lazım. Bizler de bu dilencilere benziyoruz. Kardeşler, tabii ki bir topluluk olarak bunlar da bizim için bazı anlamlar ifade ediyor. Peki bir İzmir Protestan Kilisesi olarak bu ayetler bizim için ne anlam ifade ediyor? Şimdi kilise olarak bu haber bizim için bir müjdedir. Eğer Tanrı sözünde dediği gibi tanrısızları aklıyorsa ne yapmamız gerekiyor? Bizler tabii günahkarlardan oluşan bir topluluğuz. Ama affedilmiş, aklanmış, iman armağanına sahip günahkarlardan oluşan bir topluluğuz. İşte biz buyuz. Tanrı'nın bizi kabul etmesi gerçekten büyük bir haber, harika bir haber. Şimdi buradan bir iki ders çıkaralım. Birincisi, sevinçli bir topluluk olmamız gerekiyor. Sevinç dolu bir topluluk olmalıyız. Yani sevinç dolu bir kilise olmalıyız. Yapmacık gülücüklerle dolaşan değil, birileriyle selamlaşmayan değil, gerçekten de aklanmış olduğumuza dayanarak, kurtulmuş olduğumuza dayanarak imanla geleceğe bakan kişiler olmalıyız. Tanrı bizim gibi tanrısızları akladığı için topluluk yaşamımız sevinç dolu olmalı. Arkadaşlar, aklanmadan önce sevinmek için hiçbir hakkınız yoktu. Aklanmadan önce, yani iman etmeden önce, yani Hristiyan olmadan önce sevinmeye hakkınız yoktu. Ruhsal anlamda söylüyorum bunu. Aklandıktan sonra ise mutsuzluk için hiçbir nedeniniz yok. Eğer mutluluğunuzu paraya dayandırıyorsanız, bir makama dayandırıyorsanız, elde ettiğiniz bir pozisyona dayandırıyorsanız, o başka bir şey. Bunlar gerçek değil. Gerçekten de iman ettiyseniz Mesih, ve aklandıysanız, o zaman mutsuz olmanız için bir sebep yok. Bir araya geldiğinizde Tanrı'nın sizi kurtardığını bilerek sevinçle bir araya gelin. Bugün bir araya geldik, Mesih'e iman edenler olarak bir araya geldik. Aramızda bizi tabi ziyaret edenler de var. Ve bu şekilde Mesih'in önünde, Mesih'in çağırmanın önünde onun adına hep birlikte övgüler sunuyoruz. Bunu sevinçle yapıyoruz. Aklanmanın verdiği sevinçle birbirimizi karşılıyoruz. Aklanmamızın verdiği sevinçle birbirimizle selamlaşıyoruz. Geçen hafta ne demiştim? Eğer birbirinizle selamlaşmıyorsanız, o zaman büyük bir mutsuzluk problemi yaşıyorsunuz. Kesinlikle bu problem ruhsal bir problem. Eğer birbirinizle konuşmuyorsanız, eğer birbirinize zıt düşüyorsanız, kavga ediyorsanız, tartışıyorsanız ve bunun üzerinden bir gün geçmişse büyük bir ruhsal bunalım içerisindesiniz anlamına geliyor. Ve bunu kendi kararınızla sürdürecekseniz budanacaksınız. Budanacaksınız. Kuruyup Rab tarafından kesilip budanacaksınız. Budanıp atılma anlamında söylemiyorum. O kuru dallarınız kesilecek ama acı çekeceksiniz. Bunu şimdi fırsatınız varken yapın. Şimdi fırsatınız varken tövbe edin ve arkadaşlarınıza, kardeşlerinize gidin, sarılın. Mutlu olun. Ruhsal olarak bu mutluluğu, aklanmışlığın getirdiği bu mutluluğu yaşayın kardeşler. Toplandığınızda yine ağır bir hava içinde olmanız için de bir neden yok. Tanrı sizi kabul etti. Tanrı aynen yanınızdaki kardeşinizi de kabul etti. Aklanmış Hristiyanlar olarak bu sevinç ruhunu yansıtın. İkinci dersimizde, buradan çıkaracağımız ikinci derste, kayıp kişilerin kurtuluşu için dua edin ve çalışın. Dua edin ve çalışın. Evet arkadaşlar, Tanrı bizim gibi tanrısızları akladı. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Tanrı bizim gibi tanrısızları akladı. İşte bu yüzden çevremizdeki kayıp kişilerin kurtuluşu için içimizde bir azim olmalı. Bizler tabii presbiteryan kilisesiyiz, reform kilisesiyiz, protestan kilisesiyiz. Ve ne diyoruz? Tam bir şekilde, tam yozlaşmışlık, tam bozulmuşluk doktrinine inanıyoruz diyoruz. Zaten dünya tamamen işte bozulmuş, tamamen günah içerisinde yaşıyor deyip kötümser olmayalım. Hep böyle siyasete bakıp, ekonomiye bakıp, çevremize bakıp insanları eleştirenler konumunda olmayalım. Tabii ki insanlar bu bozulmuşluğu yaşıyorlar, bu yozlaşmışlığı yaşıyorlar. Tümden tam bir şekilde günahlarından dolayı yozlaşmış durumdalar. Ama bizler önce bizleri kurtarana bakıyoruz ve bu sevinci, bu kurtuluş sevincini yaşıyoruz. Bu sevinci yaşamıyorsak eğer, siyasete baktığımızda, ülkenin inşaatına baktığımızda, diğer ülkelere baktığımızda, savaşlara baktığımızda tabii ki kötümser olacağız. Tabii ki eleştirmeye başlayacağız. Bizler, bizim umudumuz Mesih'tir. Bizler aklandık. Hatta sizler bu dünyanın tek umudusunuz. Kutsal yazılar bize bunu çok net bir şekilde söylüyor. Evet arkadaşlar, dünyanın tek umudu sizsiniz. Bu dünyada başka bir müjde yok ve bu müjdeyi verecek başka hiç kimse yok. Çevrenizde bu kurtuluş müjdesini duymak için Rabbin hazırladığı birçok kişi var. Rabbin sizin çevrenize, sizin üst katınıza, alt katınıza veya akrabalarınıza yerleştirdiği birçok kişi var. Ve sizler buradaki kurtuluş müjdesini, bu İncil'in haberini, bu iyi haberi, bu sevinç getiren, bu gerçek mutluluğu veren bu haberi duyurmak zorundasınız. Anlatmak zorundasınız. Çünkü tek umut sizsiniz. Bir gün o arkadaşlarınız olmayacak. O arkadaşlarınız ölecek. Ve ölümün laneti altında ölecekler. Anneniz ölümün laneti altında ölecek. Babanız ölümün laneti altında ölecek. Aynen o dilencinin barınak ve yiyecek bulan o dilencinin, ama utanıyorum diğer dilencilere buradaki yemeğin nasıl olduğunu, nerede olduğunu söylemeye utanıyorum mu diyeceksiniz. İşte ben bu müjdeyi vermeye utanıyorum. Sırası değil, zamanı değil. Veremem, yapamam mı diyeceksiniz. Bu müjdeyi vermek zorundasınız. Tek umut sizsiniz. Sizden başka umut, bu kişilerin sizden başka umudu yok. Bunu vermek zorundasınız. Bunu anlatmak zorundasınız. Hristiyanlığın mesajını, müjdenin kurtuluş haberini vermek zorundasınız. Vermek zorundayız. Çevrenizdekilere sizden başkası bu müjdeyi vermeyecek. Siz vermiyorsanız Rab başkasını getirecek. Sizi budayıp başkasını getirecek ve o başkasına bu müjdeyi verdirtecek. Çevremizdeki insanların da Tanrı'nın tanrısızları aklamasının sevincini yaşamasını sağlamamız lazım. Sevgili kardeşler, müjde bizi harekete geçirmeli. Tanrı'nın müjdesi, Mesih'in müjdesi bizi harekete geçirmeli. Eğer dünya gerçekten bu kadar kötü durumdaysa, o zaman bu bizi günahın karanlığında, günahın esaretinde olanlara müjdeyi duyurmak için bizleri daha istekli, daha azimli, daha hırslı kılmalı. Evet, Kutsal Ruh'un kayıp insanları aramıza çekmesi için dua edelim. Mesih'in müjdesini çevremize verebilmek için dua edelim. Tanrı'nın kelamı vaaz edilirken insanlar için daha etkili olsun diye dua edelim. Buraya ilk kez gelen arkadaşlar mutlaka veya buraya ilk kez gelen arkadaşlara mutlaka bu müjdeyi anlatalım. Mutlaka bu İncil'i hediye olarak verelim ve okumalarını rica edelim. Teşvik edelim. Evet, bu kişilere gitmemiz, bu kişilere Tanrı'nın sevgisini göstermemiz gerekiyor. Bu kişileri tanımamız ve Mesih'teki tadı onlara anlatmamız gerekiyor. Evet, Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta tüm günahımızı üzerine yüklendi. Ve günahın lanetinden bizleri tamamen kurtardı. Ve kendi doğruluğunu bizim doğruluğumuz sayarak bizleri tamamen akladı kardeşler. Evet, dua edelim. Rabbimiz, Tanrımız, lütfunla bize kutsal kelamını duyurma ayrıcalığını verdiğin için sana şükrediyoruz. Duyduklarımız yüreğimizde kök salsın, bizi imanla güçlendirsin ve adımlarımızı senin yollarına yönlendirsin diye dua ediyoruz. Gerçeğinle aydınlatıldık, lütfunla cesaret bulduk. Şimdi bizi bu hakikatleri yaşamak için görevlendir diye dua ediyoruz. Bugün işittiğimiz bu vaazın yalnızca kulaklarımızda yankılanan sözler olmasına izin verme. Bu sözleri ellerimizle, ayaklarımızla da yaşatmamıza izin ver. Ya Rab, senin müjdeni duyurmamız için aklımıza, elimize, ayaklarımıza güç ver. Her şeyde adını yüceltebilmemiz için bizleri koru ve yönlendir. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.